Ayrım 19, sayfa 214. İnferiz, mahve eğilmez. B Vakfı. Savcı Selim elindeki dosyayı incelerken bir yandan da B Vakfı ile Mehmet H. arasındaki ilişkiyi düşünüyordu. Başsavcılığa iletilmiş olan ihbar mektubuna göre B Vakfı kamu ihalelerinin belirli kişi veya şirketlere verilmesinde etkin rol oynuyor, bu amaçla şantaj ve rüşvet dahil her türlü yasal dışı yola başvuruyordu. Mehmet E. geçmişte bu vakfın başkanlığını yürütmüştü. Masasındaki telefonun sesiyle düşüncelerinden sıyrıldı. Savcılık sekreteri telefondaydı. B Vakfı'na gitmek için istediği araba kapıda onu bekliyordu. Selim masa başında dosya incelemekten sıkılmış olduğu için bir gün önce vakfın yönetim kurulu başkanı Kemal T'yi aramış, vakıfta buluşup görüşmek için bugüne randevu almıştı. Her tarafı dosya ve hukuk kitabı dolu odasının bunaltıcı karmaşasından bir süreliğine uzaklaşacağına seviniyordu. Çayından son bir yudum aldı, elindeki dosyadan vakfın adresini küçük bir kağıda yazdı, dosyayı çantasına koydu ve odadan çıktı. Şoföre adresin yazılı olduğu kağıdı verdi. Yolda giderken bir yandan da vakıfla ilgili dosyadaki bilgilere göz atıyordu. Vakfın amaçları hemen hemen diğer bütün vakıflarda olduğu gibiydi. Tek farklılık amaçların arasına, kamu kurum ve kuruluşlarına açacakları ihalelerde danışmanlık yapmak, yardımcı olmak üzere görüş bildirmek ve rapor vermek ifadesinin eklenmiş olmasıydı. Kuruluşundan 2 yıl sonra kamu yararına çalışan vakıf statüsü almıştı. Vakfın mal varlığı Mehmet E.'nin de aralarında bulunduğu kurucuların vakfettikleri 3 katlı merkez binası ve nakit sermayeydi. Gelirleri arasında merkez binasının giriş katındaki 2 dükkanın kira gelirleri, bağış ve yardımlar vardı. Vakfın yaptığı en belirgin iş kamu ihaleleriyle ilgili raporlar hazırlamaktı. Bu raporlar dışarıdan uzmanlara ücret ödeyerek hazırlatılıyor ve ücretsiz olarak ilgili kamu kurumuna iletiliyordu. Buraya kadar bakıldığında yasa dışı hiçbir şey göze çarpmıyordu. Ne var ki eldeki ihbar mektubunda bütün bu çalışmaların asıl faaliyeti kamufle etmek için kullanıldığı yazılıydı. İddiaya göre vakıf ihaleye girmek isteyenleri korkutup kaçırmak üzere şantaj yapıyor, bu başarılamazsa rüşvet vererek adayları ihale dışında tutmaya çalışıyordu. Savcı Selim yaptığı ilk incelemelerde vakfın lehine rapor verdiği kuruluşların 1-2 istisna dışında genellikle ihaleleri kazandığını görmüştü. Elindeki dosyaya göre kazananlar arasında Mehmet E.'nin sahibi olduğu holding de vardı. Holding'in aldığı ihaleler sayıca çok olmasa da iş büyüklüğü açısından oldukça ağırlıklı bir yer tutuyordu. B Vakfı'nın merkez binası Komiser Cengiz'in tarif ettiği gibi Kilyos yolu üzerinde, çevresinde ormanlık alanın ve bahçe içinde villaların olduğu bir bölgede yer alıyordu. Savcı binanın önünde arabadan indi, şoföre kendisini beklemesini, 1 saate kadar çıkacağını söyledi. Binanın altında bir market, bir de emlak ofisi vardı. Savcı çevresine bakınını, görünürde başka bir market yoktu. Bu market burada iyi iş yapar ve bu vakfa da iyi kira öder diye düşündü. Binanın ana girişindeki duvarda B Vakfı Genel Merkezi yazılı pirinç bir levha vardı. Kapı kapalıydı. Savcı yan taraftaki zile bastı. Biraz sonra zilin altındaki diyafondan bir ses duyuldu.
Kim o?
Ben Savcı Selim, Kemal Bey'le görüşmeye geldim.
Hemen geliyorum Savcı Bey.
Yaşlıca bir adam kapıyı açtı.
Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
1. kata çıkarsanız sizi orada bekliyorlar.
Savcı merdivenlerden 1. kata çıktı. Burada karşısına çıkan 2 kapıdan üzerinde B Vakfı Genel Merkezi yazılı olanın zilini çaldı. Kapıyı genç bir kadın açtı.
Hoş geldiniz Savcı Bey. Buyurun efendim.
Teşekkür ederim. Girdikleri yer büyükçe bir salondu. Ortada bir toplantı masası, etrafında döner koltuklar, masanın hemen yanında bir sehpa, üzerinde televizyon, masanın üzerinde bir dizüstü bilgisayarı, bir yansıtıcı ve yansıtıcının karşısındaki duvarda beyaz bir perde vardı.
Siz buyurun oturun, ben hemen Kemal Bey'e haber vereyim.
Masanın çevresindeki döner koltuklardan birisine oturdu. Kadın salona kapısı olan odalardan birisine girdi. Az sonra uzun boylu orta yaşlı bir adamla birlikte çıktı.
Ben Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Kemal, telefonda konuşmuştuk sizinle.
Memnun oldum. Karşılıklı hatır sormalardan sonra Kemal Bey sekretere döndü.
Kızım, Argun Bey'i çağırır mısın lütfen?
Sekreter içeri açılan koridora gitti. Kemal Bey savcıya döndü.
Savcı Bey, ben bu bilgisayar işinden pek anlamıyorum. O nedenle sunuma yardım etmesi için Argun Bey'i çağırdım. Argun Bey bizim muhasebecimiz.
Anladım. Selim Kemal Bey'in sürekli gözlerini kırpıştırdığına dikkat etti. Bu kadar sık göz kırpıştırmanın altında stres faktörünün de yattığını biliyordu. Adamın ciddi sıkıntısı ve endişeleri olmalı diye geçirdi aklından. Biraz sonra önde Argun Bey, arkada sekreter salona geldiler. Argun Bey üniversiteden yeni mezun olmuş gibi görünen genç bir adamdı. Masadaki dizüstü bilgisayarı açtı ve bir takım ayarlamalar yapmaya başladı. Kemal Bey savcıya baktı.
Sayın savcım, ne emredersiniz? Türk kahvemiz çok iyidir.
Tamam, o zaman ben bir az şekerli kahve alayım. Kahvelerini içerken bilgisayarın kurulumu da tamamlanmıştı. Perdeye ilk yansılar geldi. Peş peşe birkaç slaytta vakfın kuruluş nedeni, kısa tarihçesi, kurucuları ve amaçları açıklanıyordu. Kemal Bey her bir slayttaki bilgilere sözlü olarak eklemelerde bulunuyordu. Bu sunum yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Savcı arada bazı sorular sordu ama sorduğu bu soruların hiçbiri başsavcının ona verdiği ihbar mektubuyla ilgili değildi. Sunum bittiğinde Kemal Bey savcıya döndü.
Bir kahve daha alır mısınız ya da çay?
Bir çay alırım.
Çaylar söylendi. Savcı çantasından dosyasını ve kayıt cihazını çıkardı, masanın üzerine koydu. O bunları yaparken Kemal Bey'in kendisini şaşkınlık ve biraz da endişeyle izlediğini hissediyordu. Savcı kayıt cihazını çalıştırdı ve sorularını sormaya başladı.
Kemal Bey, kamu ihalelerine yardım etmenizi sizden ihaleyi yapan kurum mu istiyor, yoksa siz bu işi kendiliğinizden mi yapıyorsunuz?
İki türlü de oluyor Savcı Bey. Biz genellikle vakıf olarak bütün kamu ihalelerini izliyoruz. Bazen ihaleyi ilanlardan öğreniyoruz, bazen arkadaşlarımız izledikleri yayınlardan çıkarıyorlar. Bazen de ilgili kamu kurumu bize bilgi veriyor.
Kamu kurumlarının verdiği bilgiler kurumun yetkilisinden mi geliyor, yoksa oradaki adamlarınızdan mı?
Bu soru üzerine bir sessizlik oldu. Kemal ve Argun Bey birbirlerine baktılar. Kemal Bey yanıtladı.
Kamu kurumlarında vakfımızın adamı yok Savcı Bey.
Vakfınızın maaşlı adamı olmayabilir Kemal Bey. Benim kastettiğim o kurumlarda bir takım kişilerle haberleşip haberleşmediğiniz.
Yine bir sessizlik oldu. Kemal Bey tekrar konuştu.
Böyle bir şey yok Savcı Bey. Biz kamu kurumlarından sadece resmi kanallarla bilgi alıyoruz.
Kemal Bey, sizin bir inşaat şirketiniz var değil mi?
Evet efendim.
Bu şirket kamu kurumlarından oldukça fazla ihale almış görünüyor. Öyle ki bazılarına sizin şirketiniz yetişemiyor ve işi taşeron firmalara bırakıyorsunuz.
Savcı Bey, biz önde gelen inşaat şirketlerinden birisiyiz. Büyük bir makine parkımız ve yıllara dayanan deneyimimiz var. O nedenle ihaleleri almakta avantajlı durumdayız.
Yine kayıtlardan görebildiğim kadarıyla sizden önce başkanlık yapan Mehmet H.'nin döneminde de onun sahibi olduğu holding en büyük ihaleleri almış.
Rahmetli'nin inşaat şirketi de çok büyük bir şirketti. İhale şartlarını kolayca karşılayabiliyordu. O nedenle ihaleleri almakta onun şirketi de zorlanmazdı. Kamu ihalelerini alan birçok başka şirket de var.
Evet var ama onlar hep küçük işleri almış.
Yine bir sessizlik oldu.
Savcı bir süre önündeki dosyayla oyalandıktan sonra devam etti.
Size iki sorum olacak Kemal Bey. Bu sorularıma ne kadar doğru yanıt verirseniz sizin için o kadar iyi olur.
Kemal Bey saldırganca buldu. Bu ifade karşısında bir an şaşırdı, sessiz kaldı. Bir tepki vermemeye çalıştı. Kendisini zorlayarak tıslamayla konuşma arası bir sesle yanıtladı.
Buyurun, sizi dinliyorum.
İlk sorum şu, kamu kurumlarının ihalelerini üyelerinizin almasını sağlamak için ihaleleri yapan kurum yetkililerine rüşvet verdiniz mi? Kemal Bey savcının bu kadar dobra konuşacağını tahmin etmemiş olmalıydı. Soruyu duyduğu anda kıpkırmızı oldu. Belli ki kan beynine sıçramıştı. Argun Bey ne yapacağını bilmez halde arkasındaki kitaplıkta duran kitapları düzeltmeye başladı. Kısa süre sessiz kalan Kemal Bey kendisini toparlayarak yanıtladı.
Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil Savcı Bey. Ama neden bu yargıya vardığınızı tahmin etmek zor değil. Bu vakfı kıskanan çok kişi var. Kamu ihalelerini alamayanlar hakkımızda bin bir türlü dedikodu yayıyor, bu yeni değil.
Peki bu ilk soruma vereceğiniz başka bir yanıt yoksa ikinciye geçelim. Savcı kayıt cihazının kayıt yapıp yapmadığına baktıktan sonra ikinci sorusunu sordu.
Mehmet Ağa'nın öldürülmesiyle vakfınızın bir ilgisi var mı?
Kemal Bey bu soru karşısında öylece kala kaldı. Belli ki kendisiyle bu tür konuşulmasına alışık değildi. Sinirlendiği çene kaslarının gerilmesinden ve alnının ortasındaki damarın şişmesinden belli oluyordu. Gözlerini kırpıştırması iyice sıklaşmıştı. Buna karşılık savcı son derece sakin bir tavırla oturuyor ve onu izliyordu. Kemal Bey yavaş yavaş kendisini toparladı ve sesinde hafif bir titremeyle savcının sorusunu yanıtladı.
Hiçbir ilgimiz yok Mehmet Bey. Vakfımızın kurucuları arasındadır. Benim de yakın arkadaşımdır. Böyle bir ilgiyi neye dayanarak kurdunuz?
Bilmem. Hepiniz rakipsiniz sonuçta.
İyi de Mehmet Bey öldürüldüğünde bu işleri çoktan bırakmıştı. Artık rakip olması söz konusu değildi.
Savcı Selim bir süre düşündük. Kemal Bey'in söylediği doğruydu. Adamı rekabetten dolayı öldürmeye niyetlenseler, işten çekildikten sonra değil, hala çalışırken öldürmeleri daha mantıklı olurdu. Görüşmeyi daha fazla uzatmaya gerek olmadığını düşündü. Kayıt cihazını kapattı. Dosyasını topladı, hepsini çantasına koyduktan sonra ayağa kalktı.
Sanırım şimdilik bu kadar yeter dedi ve kapıya doğru yöneldi. Sonra durdu. Arkasından gelen Kemal Bey ve Argun Bey'e döndü.
Son 3 yılda yapılan gelir ve gider dökümlerinizi çıkarıp bu listeleri onaylayın ve bana birkaç gün içinde yollayın.
Argun Bey Kemal Bey'e baktı. Kemal Bey başıyla onaylayınca savcıyı yanıtladı.
Ben hazırlayıp size yarın değil öbür gün yollarım Savcı Bey.
Savcı kapıdan çıkarken Kemal Bey'e döndü. Bu arada aklıma takılan bir şey daha var. Unuttum sormayı. Emre E'nin bu vakıfla ne ilişkisi var? Kemal Bey ile Argun Bey bir kez daha birbirlerine baktılar. Kemal Bey yanıtladı.
Kendisi bizim vakfa danışmanlık yapar. İş başına ücret öderiz.
Teşekkür ederim. İyi günler. Bağışların incelenmesinde sorun. Murat Başkan'ın Cenevre dönüşü yapmak istediği değerlendirme toplantısını mümkün olduğunca ertelemeye çalışıyordu. Her ne kadar konuyu toparlamak için biraz zamana gerek duyduğunu söylemiş olsa da aslında elinde belgelerle destekleyebileceği pek bir şey yoktu. Biraz zaman kazanıp şu anda çıkmaza girmiş görünen araştırmasında yeni ipuçları bulmaya uğraşıyordu. Yurt dışı para trafiği konusunda dönüp dolaşıp hep aynı noktaya geldiğini fark edince bu konuya biraz ara vermenin yararlı olabileceğini düşündü. Maliye müfettişliği yeterlik sınavına çalışırken de böyle yapar, bir konuda tıkandığını hissettiğinde ara verir, polisiye roman okumaya başlardı. Böylece zihninin yoğunlaştığı konudan uzaklaşmasını sağlardı. Bir süre roman okuduktan sonra tekrar çalışmaya döndüğünde konuları çok daha iyi anlayıp analiz edebildiğini deneyerek öğrenmişti. O nedenle bu kez de benzer bir şey yapmayı denedi ve en başlarda gündeme gelse de asıl konu nedeniyle bir yana bıraktığı B vakfına bağışlar meselesini yeniden ele almaya karar verdi. Bu konuda daha önce hazırlamış olduğu listeleri, tabloları ve notları bulup çıkardı. Bunları H Holding muhasebe kayıtlarıyla birlikte hızlıca gözden geçirmeye başladı. Holding'den vakfa yapılan bağışların belirli aralıklarla ve aşağı yukarı aynı tutarlarda tekrarlandığı görülüyordu. Bazı bağış miktarlarının yanında şartlı ifadesi vardı. Bu şart neydi acaba? B Vakfı'nı arayıp bu bağışlar konusunda bilgi almakta yarar olduğunu düşündü. Vakfın internet sitesinden telefon numarasını buldu ve aradı. Telefonu açan kadına kendisini tanıtıp muhasebe müdürünü bağlamasını rica etti. Bir süre bekleme müziği dinledikten sonra bir erkek sesi duyuldu.
''Alo, ben muhasebe müdürü Argun.''
''Merhaba müdür bey, ben maliye müfettişi Murat K. Tasfiye halindeki H Holding'de vergi incelemesi yapıyorum. İncelemelerim sırasında H Holding'den vakfınıza önemli miktarda bağış yapıldığını gördüm. Bu miktarı vergiden düşebilmeleri için kullandıkları bağış makbuzları şirket belgeleri arasında yer alıyor.'' Ben bu makbuzların doğruluğunu teyit etmek için vakıf kayıtlarında görülen toplam bağış tutarını öğrenmek istiyorum.
Müfettiş bey, H Holding dışında başka yerlerden de bağış aldığımız için şu anda miktarı hatırlayamıyorum. Eğer isterseniz defterlere bakıp size tam rakamı verebilirim.
Evet, bu iyi olur. Bir sorun daha olacak müdür bey.
Buyurun müfettiş bey, sizi dinliyorum.
H Holding'in defter kayıtlarında vakfınıza yapılan bazı bağışların şartlı bağış olduğuna ilişkin notlar var ama şartların ne olduğu yazılı değil. O şartların ne olduğunu hatırlıyor musunuz?
Evet efendim, H Holding vakfımıza yaptığı bağışların bazılarına kamu ihalelerinin desteklenmesi amacı dışında kullanılmaması şartını koymuştu.
Bir sessizlik oldu, Murat bir süre düşündü.
Müfettiş bey, orada mısınız?
Evet müdür bey, ben sitenizdeki iletişim e-posta adresine bu soruları yazılı olarak göndereceğim. Siz de yanıtlarınızı o e-postada yazacağım adrese hızlıca gönderebilirseniz çok memnun olurum.
Olur müfettiş bey.
Bir isteğim daha var müdür bey.
Buyurun.
Bu bağışların tam olarak nerede kullanıldığının liste halinde dökümünü rica ediyorum. Karşı taraftan bir süre yanıt gelmedi. Sonra Argun Bey izin isteyerek telefonu beklemeye aldı. Murat yine o kötü müziği dinlemek zorunda kaldı. 5 dakika kadar sonra Argun Bey'in sesi geldi.
Müfettiş Bey, bize Vakıflar Bakanlığı'ndan talimat gelmediği sürece bu bağışların nerelerde kullanıldığı bilgisini size veremem. Ama size bağışların dökümünü ve makbuzların kopyalarını yollayacağım dedi ve yanıtı beklemeden telefonu kapattı.
Murat sinirden kıpkırmızı oldu. Bir de Vakıflar Bakanlığı çıktı başımıza şimdi diye geçirdiği için ben. Ama en azından B Vakfı ile ilgili kuşkularının çok da yersiz olmadığı ortaya çıkmıştı. H Holding ile B Vakfı arasındaki ilişkiyi araştırması şart olmuştu. Bu gelişmeler ışığında Ankara'ya gidip başkanla görüşmesi ve bağışların nerelerde kullanıldığını yerinde incelemek için yazılı izin alması gerektiğini düşündü. Dilek Hanım'ı arayıp ertesi gün için başkandan randevu aldı. Bir yandan da telefonda konuştukları bağışların listesini ve bağış makbuzlarının kopyalarını yollaması için Argun Bey'e bir not yazıp adresini de ekleyerek vakfın iletişim e-posta adresine yolladı. Murat aynı günün akşamı Ankara'ya gitti. 19. Ayrımın sonu. Sayfa 223.